Ayrım 34.
6-6. Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmek istemiyormuş, Vahidettin ikna etmiş. Bu iddianın sahibi Vahidettin'in yaveri ve Tevfik Paşa'nın oğlu Ali Nuri Oktay'dır. Necip Fazıl Kısakürek'in bu konudaki yazısını gereksiz ayrıntıları çıkararak aktarıyorum. 80 küsur yaşındaki Ali Nuri Beyefendi'yi Sultan Vahidettin hakkında en nadide bilgilerin sahibi olması gereken eski ve müstesna biri olarak telefonla aradım. Şu cevabı verdi: "Oteldeki daireme buyurunuz, görüşelim." Hemen gittim. Birkaç hoşbeş lafından sonra hemen mevzuata girdim. Umami harp sona erip de imparatorluğun çöküşü demek olan mütareke ve işgal günlerinde sultanın tavrı nasıl oldu? Bu soru üzerine Ali Nuri Bey yan odadan küçük bir hatıra defteri alarak İzmir'in işgal tarihini bulur. İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs Cuma günü, Cuma selamlığından yani namazından sonra Mustafa Kemal Paşa huzura davet ve kabul edildi. Sultan Vahidettin onu Anadolu'ya geçmeye ikna etti. Telaşla doğruldum. İkna mı etti? Mustafa Kemal Paşa'nın bu hususta ikna edilmeye ihtiyacı mı vardı? Söz bu naziklerin nazican noktasına gelince muhatabım toparlanarak tane tane devam etti. İzah edeyim. Mustafa Kemal Paşa'nın huzura kabul edilişinden 1-2 saat sonra başyaver Naci Bey yaverler odasına geldi ve haykırdı. Hünkâr yani padişah Mustafa Kemal Paşa'yı ikna edebildi. Bu haykırış kelimesine aklımdadır. İkna tabiri yerindedir. Mustafa Kemal Paşa'nın gayesi Anadolu'ya geçmek değil miydi? Muhatabım delmek istediğim zarın nezaketini anladı. Küçük bir fikir hazırlığından sonra cevap verdi. Ben Mustafa Kemal Paşa'yı büyük bir asker ve kumandan tanırım. Öbür meziyetleri üzerinde söyleyecek bir sözüm yoktur. Mustafa Kemal Paşa'nın gayesi o zamanki hükümete girmekten başka bir şey değildi. Hem de birçoklarının sandığı gibi harbiye nazırı olmak değil, sadrazam olmak gayesini güdüyordu. 1919 ilkbaharında vaziyet şöyleydi. Şark ordumuz silahları bırakmıyor ve ortada ihtilaf devletleriyle yani galiplerle aramızın yeniden açılacağı korkusu hüküm sürüyordu. Mustafa Kemal Paşa da kudretli ve iradeli bir kumandan biliniyordu. Bu kanaat bilhassa hünkâra aitti. Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerdeki kanaat ve görüşü ise İstanbul hükümetinin ihtilaf kuvvetlerine karşı direnmesi, isteklerini kabul ettirmesiydi. İşte bu tavrı göstermek için hükümeti eline almak istiyordu. Halbuki bu kanaat ve görüş siyasi ve ameli yani pratik bir fayda temin edemezdi. Zira Mondros mütarekesini imzalamış olan mağlup hükümetten galip düşmanlara karşı bir direnme, karşı koyma iktidarı beklenemezdi. Ali Nuri Beyefendi'nin sözünü kestim. Böyle olunca o an için kabineye girmek imkanını bulamayan Mustafa Kemal Paşa'dan milli hareketi evvelden planlamış ve gaye edinmiş olması beklenemez. Muhatabım bu dikkate cevap vermeden devam etti. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gönderilmiştir. Onu göndermekte ancak iki gaye olabilirdi. Ya İngilizlerin isteğine uygun şekilde Şark ordusunu silahsızlandırması ve doğudaki mukavemeti kırması için yahut da tam aksi olarak milli bir mukavemet ve hareket zemini yani ortamı açması için. Hangisi olduğunu sanıyorsunuz? Ben sadece ihtimalleri kaydediyor ve hadiselere ait unsurları veriyorum. Dileyen dilediği gibi hükmetsin. Ben kendi hesabıma ayrıca bir tefsir yani yorum yapmayı emin bir yol görmüyorum. Emin olduğum tek nokta Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmek üzere padişah tarafından ikna edildiğidir. Vahidettin sayfa 148-155. Necip Fazıl Kısakürek 1968'de anılarını anlatan Ali Nuri Bey'in 80 küsur yaşında olduğunu yazıyor. Doğrusu 85'tir. Dipnot: 1975'te Ali Nuri 94, İsmail Hakkı Oktay 96 yaşında. Tarih ve Toplum sayfa 55, sayı 5, Mayıs 1984. 85 yaşındaki bu tanığa göre Vahidettin 1-2 saat süren bir çabadan sonra Mustafa Kemal'i Anadolu'ya geçmesi için ikna etmiş. Hem de ne günü? Kesinlikle belirttiğine göre 16 Mayıs 1919 Cuma günü. Öğle namazından sonra, hareketten birkaç saat önce. İşe bakın. İşlemler bitmiş, Mustafa Kemal annesiyle kız kardeşini Şişli'deki eve aldırmış, bölgesindeki bazı birlik ve illerle yazışmaya başlamış bile. Dipnot: KA günlüğü 11 Mayıs 1919 sayfa 79. Resmi makamlar ve arkadaşları ile vedalaşmış, karargah mensupları yolculuğa hazır, gemi istim üstünde. Fakat Mustafa Kemal hala Anadolu'ya gitmek istemiyor, mızıklanıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Usul gereğince son günkü Cuma selamlığına da katılıyor ve Hamidiye Camisi'nin Mahfili Hümayun'unda, padişahlara mahsus odasında, Vahidettin tarafından bazı kimselerle birlikte kabul ediliyor. Dipnot: Vukuat-ı Mühimme defterine dayanarak H. Şehsivaroğlu, 6 Temmuz 1960, Cumhuriyet Gazetesi, aktaran Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 117, dipnot 68, K.A. Günlüğü sayfa 80, T.M. Göztepe, V.M. Gayyası'nda sayfa 182, Mustafa Kemal'in Bahriye Nazırı Avni Paşa, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşa ile birlikte Mahfili Hümayun'a kabul edildiği, Vakit Gazetesi'nin 17 Mayıs tarihli haberine dayanarak Sadi Borak Atatürk sayfa 241. Az sonra yola çıkacak ama Ali Nuri'ye bakarsınız, bunca işlem ve hazırlığa rağmen Mustafa Kemal hala gitmek niyetinde değilmiş, gitmemek için ayak sürüyormuş. Zavallı padişah, son günü cami mahfilinde hem de 1-2 saat mücadele ederek Mustafa Kemal'i ancak son dakikada ikna edebilmişmiş. Dipnot, namazın bitiş saatiyle Bandırma gemisinin saat 16'da hareket ettiği Alemdar gazetesinin haberine dayanarak Yeşke İngiliz belgeli sayfa 117, HGR'de 16.30 diyor, Hayat dergisi sayı 7, 1956. Dikkate alınırsa bu nezaket konuşmasının pek kısa sürdüğü kestirilebilir. Arada Şişli'deki eve dönüp annesi ve kardeşiyle vedalaşacak, Rauf Orbay ve Yüzbaşı Neşet Bora ile konuşacak ve saat 16'dan önce Galata rıhtımına yetişecek. Öyle komik bir iddia, daha doğrusu öyle çocukça bir hayal oyunu ki ne mantığa uyuyor, ne gerçeğe, ne olayların akışına, ne gelişime, ne belgelere. Dipnot, Ali Nuri Oktay'la ilgili bölüm uzun olduğu için 11 sayfa buraya alamadım. Ama Vahidüddin adlı kitabın 148-159. Sayfalarını okuyanlar, tanığın zihinsel durumunu ve Necip Fazıl Kısakürek'in tanığın ifadesine yaptığı katkıları kolayca anlayabilirler. Bu yaşlılık fantezisini ciddi bir kanıt sayan alternatif tarih yazıcılarımız şunlar. V. Vakkasoğlu, Son Bozgun 1. Cilt sayfa 130. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 143. GRYT Ansiklopedisi 1. Cilt sayfa 168. Ve K. Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler sayfa 490, Lozan 1. Cilt sayfa 106. Hayali ikna sahnesi. Ali Nuri Oktay'ın bu iddiasından yola çıkan Necip Fazıl Kısakürek hayali bir ikna sahnesi yazmış, bu hayali sahneyi şöyle savunuyor. Bize denilebilir ki bu tiyatro konuşmaları gibi hayalden uydurma hissini veren lafları nereden çıkarıyorsun? İlmi ve tarihi hakikatleri belirtmek için mutlaka vesikaya, belgeye istinat ettirilmeleri, yani dayandırılmaları gereken bu diyalogları kimlerin şahadetleri, tanıklıkları ile ispat edebilirsin? Cevabımız şundur. Evvela beni dinleyin, sonra da ispatını isteyin. Dipnot, Grammont Mameri, Necip Fazıl Kısakürek'in Vahidüddin kitabı için şöyle diyorlar. Bu kitap kaynak göstermeyen, sağlıklı bir kronolojiden hemen hemen yoksun bulunan, taraf tutan savunduğu teze aykırı her şeyi bile bile bir kenara iten bir eserdir. Tarih ve Toplum sayfa 59, bir nolu dipnot, sayı 16.1985. Şimdi bu hayali sahneyi izleyelim. Mustafa Kemal Paşa'yı Vahidüddin küçük salonda ayakta kabul ediyor ve sonra ona yer göstererek kendisiyle dizleri birbirine dokunacak şekilde yakın oturuyor. Ve tezimiz bakımından her ne oluyorsa bu son karşılaşma neticesinde oluyor. Vahidüddin Mustafa Kemal Paşa'ya pencereden düşman donanmasını göstererek birçok kaynak tarafından belirtildiği gibi şöyle diyor. Paşa, namlularını saraya çevirmiş olan düşman toplarını görüyor musun? Bu vaziyet karşısında saray ve devlet olanca emniyetini kaybetmiş bulunuyor. Mustafa Kemal'in anılarında böyle bir cümle yok. Derken Vahidüddin gelen kahveyi Mustafa Kemal Paşa eliyle verdikten ve yine eliyle sigara ikram ettikten sonra devam ediyor. Böyle yakın oturuşumuz ve fısıldarcasına konuşmamız en münasip şekildir. Şu sarayın duvar tuğlaları arasında bizi kim bilir kaç kulak dinlemektedir. Dipnot, 16 Mayıs görüşmesi Yıldız Camisi mahfilinde yapılmıştır, sarayda değil. Bu üsluptan fevkalade hissenen ve tesir altına giren Mustafa Kemal Paşa, nihayet milli şahlanış hareketinin düğüm noktası olan ve tarihe intikal edeceği gün vatan çapında bir hadise teşkil edeceği muhakkak bulunan şu hitap karşısında kalıyor. Dipnot, tanığı olmadığı bilinen bu konuşma nasıl tarihe intikal edecek, geçecek acaba? Yoksa gizli kamerayla çekim mi yapılmıştı? Paşa, Türkiye'yi kurtarmak için İstanbul'dan herhangi bir hareket beklemeye imkan yoktur. Dipnot, aman padişahım, İstanbul gölge etmesin yeter, başka ihsan istemez. İstanbul vatanın kalbi olarak düşman pençesinin içindedir. Onu ve onunla birlikte topyekün vatanı vücuttan, vücudun kalbi çevreleyici temel azasından başka hiçbir şey kurtaramaz. O da imparatorluğun şu anda kalple rabıtaları büsbütün çözülmüş eczasından sonra elde kalan mazlum ve çilekeş ana vatandır. Yani Anadolu. Anadolu'ya geçmek ve orada milli bir kıyama, yani ayaklanmaya zemin açmak lazımdır. Sizi Anadolu'ya işte bu milli kıyam zeminini açmanız için gönderiyorum. Düşman kuvvetlerine, hususiyle İngilizlere ve hükümete karşı gidiş sebebiniz ayrıdır. İşgal kuvvetleri sizin Samsun'a asayişi iade edeceğiniz ve şarktaki ordu mukavemetini kaldıracağınız kanaatini besleyeceklerdir. Gerçek sebebi yalnız siz ve ben bileceğiz. Milli mukavemet ruhu Anadolu'nun her yerinde hissedilir şekilde parça parça kendini göstermeye başlamıştır. Size düşen iş bu ruhu büsbütün alevlendirerek orduyu da içine alan bir daire merkezinde bütünleştirmek ve teşkilandırmaktır. Henüz haber almış bulunduğumuza göre Yunanlılar İzmir'i işgale başlamışlardır. Öbür işgal mıntıkaları da malumunuz. Artık Yunanlı'ya kadar yol veren bu son işgal eminim ki büyük bir infial ve karşı koyuşa vesile olacaktır. Dipnot. Sayın Padişahım, madem böyle düşünüyordunuz, direneceği anlaşılan 17. Kolordu Komutanı ve İzmir Valisi Nurettin Paşa'yı neden değiştirdiniz? Neden yerine Kambur İzzet Paşa gibi bir İngiliz ajanı, Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 79, 174, 253, 256 ile Ali Nadir gibi onursuz, pısırık, içi geçmiş bir paşanın gönderilmesini onayladınız? Size tehlikeyi haber veren İzmir kurulunu tutamayacağınız güzel vaatlerle avutup uyutarak neden başınızdan savdınız? Lütfi Simavi, Osmanlı Sarayı'nın son günleri, sayfa 486. İçinde bulunduğumuz şartlar karşısında tek merkezi ve yekpare bir milli hareket üzerimize farzdır. Dipnot. Haklısınız padişah. Hele hükümdar olduğunuza göre bu herkese önce sizin üzerinize farz idi. Öyleyse neden Kuvayi İnzibatiyetinin kurulmasını onayladınız ve çapulcularına nişan dağıttınız? Neden Nemrut Mustafa Divanı Harbi'nin verdiği idam kararlarını gözünüzü kırpmadan onayladınız? Neden Anzavur serserisinin milliyetçileri ve halkı kırmasına göz yumdunuz? Böyle bir hareketin idaresini hangi kumandana emanet edebileceğimi uzun uzun düşündüm. Bahanelerin her tarafa emniyet verici en münasibiyle de alakalı makamlara derhal tayininizi irade ettim. Nihayet taşıdığınız vasıflar bakımından sizi buldum. Burada Necip Fazıl Kısakürek'in hayaline göre Vahidettin neden Anadolu'ya bizzat geçmediğini anlatıyor. Bu ayrı bir konu olduğu için konuşmanın bu bölümünü daha sonra aktaracağım. Sulh konferansının hazırlanmakta olduğu şu an devlet merkezinden gelmeyip de milletten gelen ayarlı bir direnme ise halklarımızı konferans masasına daha iyi koruyabilmemiz için ancak göz korkutma planında, o plan başarılmadıkça destek teşkil edebilir. Böylece Avrupa uyumayan gerekirse istiklali için canını fedaya amade bir millet karşısında olduğunu anlar ve şartlarını hafif tutabilir. Yani milli şahlanışın muvaffak olabilmesi için mutlaka İstanbul devlet ve padişah dışında vücut bulması ve düşmanlarımıza azami telaş ve dehşet vermeyecek çapı muhafaza etmesi lazımdır. Hatta bu hareket bana ve hükümetime aykırı diye de gösterilebilir. Evet paşa, Anadolu'ya en ince bir sanat, askeri ve mülki idare dehasıyla işte bu gayeyi gerçekleştirmek üzere geçecek ve Allah'ın inayetiyle muvaffak olacaksınız. Dipnot. Necip Fazıl Kısakürek bu sahneyi uydurduğunu saklamıyor. Sayfa 160. Aynı görüşmeyi Mustafa Kemal'in anılarından farklı olarak yazıp saptıran ama bunu açıklamayan iki kişi var. Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve MM Tarihi, sayfa 302 ile Hüsamettin Ertürk, İki Devrim Perde Arkası, sayfa 332. Özellikle H. Ertürk'ün anılarında birçok yanlış ve apaçık yalan var. Bazılarını ileride açıklayacağım. Kanımca bu iki yazarın verdiği bilgiler ancak başka kaynaklarda sağlamca doğruluyorlarsa dikkate alınmalı. Padişah topyekun Milli Kurtuluş Hareketi'ne temel teşkil eden fakat tarihi ıstırabından çatlatacak şekilde toprağa gömülen, gözlere gösterilmeyen ve ancak birkaç faninin ruh mahzeninde gizli kalan bu telkinlerden sonra Mustafa Kemal Paşa'ya şu sözü söylüyor. Muvaffak ol. Padişahın Mustafa Kemal'e son sözü, size bu büyük davada muvaffak olmanız için kesemden nokta nokta nokta altın veriyorum. Necip Fazıl'ın notu tamamıyla tespit edilemeyen bu rakam bir rivayete göre 30, bir rivayete göre 42, bir rivayete göre de 60 bindir. Dipnot, Necip Fazıl Kısakürek Ali Nuri Oktay'a soruyor. Bu mevzuda Vahidüddin'in Mustafa Kemal Paşa'ya, ben halife ve padişah olarak Anadolu'ya geçecek olursam düşman kuvvetleri birden telaşa düşüp topyekün ana vatan üzerine çullanır ve memleketi tam bir esarete mahkum eder. Sen bir kumandan olarak git, gerekirse bana ve hükümete asi ol ve milleti şahlandır dediği ve büyükçe bir para verdiği yolundaki sızıntılar doğru mudur değil midir? Ali Nuri Oktay cevap veriyor. Bilmiyorum. Vahidüddin sayfa 155. Ayrıca elinize teşebbüslerinizle muvaffak olmanız ve gereken itimat ve selahiyeti telkin edebilmeniz için bir de hattı hümayun tutuşturulacaktır. Tarafımdan ayrıca hatıra kabininden size bir hediye verecekler. Üzerine padişahın adına ait ilk harfler işlenmiş olan altın saat. Dipnot. Bu sahnede sadece iki doğru ayrıntı var. Vahidettin'in muvaffak ol dileği ve bir saat armağan etmesi. Atatürk'ün hatıraları sayfa 123-124. Gidiniz ve vatanı kurtarınız. Artık bu davaya ve onun tatbiki prensibine kanaat getirmiş bulunuyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa eski yaverin ikna edildi demesinde, başyaver Naci Bey'in de yaverler odasına gelip hünkâr Mustafa Kemal Paşa'yı ikna etti diye haykırmasında belirttiği gibi, henüz tereddütlü olduğu besbelli bulunan bu mevzuda tam bir teslimiyetle huzurdan ayrılıyor ve bir gün sonra Bandırma vapuruyla Samsun'a hareket ediyor. Vahidettin sayfa 160-163. 1. Son onay makamı saltanat makamı olduğu için Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderenin Vahidettin olduğu her zaman ileri sürülebilir. Ama Mustafa Kemal'i yasal ve amacı belli bir görev için Anadolu'ya göndermek ile milli bir mücadele açması için göndermek arasında dağlar kadar fark var. Dipnot, Mete Tuncay diyor ki, Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderenin Padişah Vahdettin ve Damat Ferit hükümeti olduğunda şüphe yok. Ama bunu söylemek başka şeydir. Vahdettin Mustafa Kemal'i milli mücadeleyi yapması ve Cumhuriyeti kurması için Anadolu'ya gönderdiği gibi abes, saçma bir tezi savunmak başka bir şeydir. Resmi tarihi eleştirenler kendi resmi tarihlerini onun yerine geçirmek istiyorlar. 16 Mayıs 1995 Kanal 6 Pusula programı. Mehmet Ali Kılıçbay'ın 18 Aralık 1996 günlü Radikal gazetesinde yeni bir resmi tarih tezi oluşuyor başlıklı ilginç ve yararlı bir yazısı yayımlanmıştır. 2. Kısa Kürek kitabında kesin nitelikte olduğunu ileri sürdüğü birkaç belgeden de söz ediyor. Mesela Dahiliye Nazırı M. Ali'nin Paris'te çıkardığı gazetede yayımladığı 1000 liralık bir makbuz, bir Hattı Hümayun yani Padişah Buyruğu ve eski Şeyhülislam M. Sabri Efendi'nin kitabı. Bunların tarih açısından değerini sırası geldikçe göreceğiz. Dipnot, Necip Fazıl Kısa Kürek bu kitap için diyor ki, vesikaların en ehemmiyetlisi Şeyhülislam M. Sabri Efendi'nin Mısır'da basılan, adını vermekten bile çekineceğim eseridir. Ben bu eseri gözümle görmedim ve içinden hiçbir parçaya aslı veya tercümesiyle şahit olmadım. Sadece onun memlekete girmesinin şiddetle yasaklandığını ve taşıdığı tezi biliyorum. Bu eser okuyanlar tarafından bana söylendiğine göre birçok mühim nokta, hatta tezimiz bakımından hayati kıymetli ifşalar vardır. Bize kesin olarak bildirildiğine göre bu eserde Paşa'yı Anadolu'ya ve Anadolu hareketini açmak üzere gönderenin Vahidettin olduğu yazılmakta, vesikalarıyla gösterilmekte ve kendisine padişah tarafından verilen altın liraların miktarı, veriliş tarzı ve gayesi nakledilmektedir. İstikbalin hakikatsever tarihçisine ehemmiyetli bir kaynak olarak işaret ettiğimiz bu eseri, fikirleri dışında bir vesika deposu olarak vasıflandırır ve geçeriz. Vahidettin sayfa 167. Bu kitaptan ilk söz eden ve yararlanan K. Mısıroğlu'dur. Mısıroğlu'na göre kitabın künyesi şöyle: Mevkuful akli vel ilmi vel alim min rabbilil amelin ve ibadihil mürselin 2. cilt Kahire 1950. Bu kitaba her gönderme yapıldığında gönderme yapılan sayfayı koyu olarak belirteceğim. Kitabın vesika deposu olup olmadığını göreceğiz. 3. Ali Nuri Bey hatırlarsınız ikna sahnesinin 16 Mayıs Cuma günü geçtiğini iddia etmiş, hatta bu tarihi saptamak için hatıra defterine bakmıştı. Ama Necip Fazıl Kısa Kürek bile bir cami mahfilinde bu kadar uzun ve gizli bir konuşma yapılamayacağını kestirdiğinden tanığın ifadesini 6 sayfa sonra kendi değiştiriyor ve padişahın Mustafa Kemal'le ikna için 15 Mayıs Perşembe günü konuştuğunu ve Mustafa Kemal'in bir gün sonra Bandırma vapuruyla Samsun'a hareket ettiğini yazıyor. Sayfa 163. Yani kendi gösterdiği tanığın ifadesine kendi itiraz ediyor. 4. Necip Fazıl Kısakürek de Vahidettin'in milli bir mücadele açılmasını düşündüğünü ve önerdiğini ileri süremiyor. Çünkü bunu doğrulayacak bir tek davranışı yok. Onun için de ancak göz korkutma planda ayarlı bir direnişten söz ettiğini yazabiliyor. Göz korkutma planda ayarlı bir direniş ne demek? Böyle ayarlı bir direniş ile galip devletler nasıl hizaya getirilecekti acaba? 5. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya atanması ve ayrılması sırasında hem Vahidettin'in sürekli yaveri, hem saray kurmay başkanı hem de damadı olan İHA Oktay, Vahidettin'e elbette Ali Nuri Bey'den daha yakındır. Ama bu önemli olaydan anılarında hiç söz etmiyor. Diyelim ki o gün orada değildi, bu yüzden o sahneye tanık olamadı. İHA Oktay anılarını 1970'lerin ilk yıllarında yazmıştır. 1970'e kadar 50 yıldır bu iki kardeş bir araya gelip de o günleri hiç konuşmadılar. Hiç bilgi alışverişinde bulunmadılar mı? Olay doğru olsa anılarında bu konuya değinmezler miydi? Üstünde bile durmamış. 6. Cumhuriyetten sonra hanedan mensuplarının çok büyük bir çoğunluğu hiçbir maceraya katılmamış, vekar ve onurunu korumuş, Türkiye Mustafa Kemal ve rejim aleyhinde tek söz söylememiştir. Dipnot, Bilal Nevşimşir'in Atatürk'ün hastalığı adlı incelemesinde bu tutumun dışına çıkmış, pek az sayıdaki hanedan üyesi hakkında belgelere dayalı bir bölüm var. Belleten sayfa 1214-1222 sayfa 204. Başlıcaları şunlardır. Şehzade Mahmut Şevket Efendi ile Mediha Sultanoğlu Sami ve Sami'nin oğlu Bahattin, mesela Sami Mustafa Kemal'e suikast tertiplemek istemektedir. Yalnız bu tavır bile Osmanlı Hanedanı'na saygı duymaya yeter. Kendi adıma böyle düşünüyor ve diyorum ki, Osmanlı Hanedanı'nın son padişahı Vahidettin de keşke ve sahiden böyle düşünmüş ve bu sözleri söylemiş olsaydı. Ama hayali bir sahne ile tarihi tatmin etmek mümkün değil ki. Bu konudaki bazı ek iddialar. K. Mısıroğlu, Sultan Vahidettin'in Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'yu göndermek için çok uğraştığını ve ısrarla ikna edebildiğini, o zaman kabinede bulunan Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de açıkça doğrulamakta ve ifade etmektedir. Dipnot, Mustafa Sabri Efendi bunu adı geçen kitabının 1. cildinin 468. sayfasında açıklıyor imiş. Ancak unutmamak gerekir ki bu ikna ediş milli mücadele için değil, sevrin islahını yani düzeltilmesini temin edebilecek bir takım protesto hareketleri içindi. Sarıklı Mücahitler sayfa 49. Şeyh Sadi anlam olarak diyor ki, duvarcı ilk tuğlayı eğri koymuşsa duvar yükseldikçe eğriliği artar. Bizimkiler de gerçeğin yerine hayallerini koydukları için yazdıkları gittikçe daha tutarsız ve çelişik oluyor. Eğer amaç bir takım protesto hareketlerini başlatmak idiyse, bir ordu komutanını o kadar geniş yetkilerle donatıp geniş bir karargah kadrosuyla Doğu Anadolu'ya yollamaya, cebine milyonlarca lira koymaya, eline bir hattı hümayun vermeye ne gerek vardı? Yok, direnişi örgütlesin diye yollandıysa niye ordudan istifa zorunda bırakıldı? Tutuklanması kararlaştırıldı. Üzerine Ali Galip Şaşkın'ı yollandı ve Mustafa Kemal idama mahkum edildi. Efendim?